günler. Bu haftaki Hayata Dair programımızın konuğu yazar, gazeteci ve özel sektör CEO'su Nurullah Öztürk. Hoş geldiniz Sayın
Öztürk. Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Ben sizinle ilgili bir bilgi vereyim. Ondan sonra sohbetimize inşallah başlayalım.
Tamamdır.
Sayın Nurullah Öztürk 1966 yılında Sinop'ta doğdu. Üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde tamamladı. Perakende sektöründen sonra medya sektöründe çalışmaya başlayan Öztürk, 2005-2009 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi Genel Müdürlüğü yaptı. 2009-2011 yılları arasında Star ve Kanal 24 televizyonunda operasyon grup başkanlığı görevlerini gerçekleştirdi. İş dışında değişik alanlarda etkinlik ve faaliyetler de sürdüren Nurullah Öztürk, Süper Lig'de Yozgat Spor As Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığını yaptı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde 3 yıl süren Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinden sonra 2010 yılında yine TOB'da Medya ve İletişim Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bugün gazetesinde, Yeni Şafak gazetesinde, Star gazetesinde spor ve ekonomi alanlarında köşe yazıları yayınlanan Öztürk, spor yazılarına Taraf gazetesinde devam etmektedir. Beşiktaş Kulübü Kongre üyesi kendisi. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Uzun yoldan geldiniz, İstanbul'dan geldiniz. Önce
evet,
hoş geldiniz
hoş
diyeyim.
Hoş bulduk.
Siz hem medyada yer aldınız, hem özel sektörde uzun yıllar çeşitli firmalarda hem de önemli ve üst düzey firmalarda çalıştınız. İş hayatınız mı öncelikli başladı yoksa medya hayatı, gazetecilik mi önce başladı? Televizyonlarda çeşitli yorumlar, programlar yaptınız. Bize biraz anlatır mısınız?
Evet. Üniversite hayatı devam ederken özel sektörle tanıştım ve o tanışma neticesinde kamuyu hiç düşünmeksizin özel sektörde bir Amerikan firmasının, bilgisayar teknoloji firmasının satış müdürlüğüyle başladı iş hayatım. Sonra Türkiye'de 1990'lı yıllar başladığında perakende sektörü çok yeniydi ve Almanlar Türkiye'ye adım attılar. Büyük bir perakende grubu dünya çapında. Ben de oradan bir davet aldım. O davet üzerine perakende hayatı o şekilde başladı. Bu çerçevede Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Derneği'nde yine başkan danışmanlığı görevinde bulundum. Arkasından medyadan gelen teklif üzerine, medya ilgimi çeken bir alandı. Ancak pek de böyle seyirci olarak ilgimi çeken bir alandı, okuyucu olarak. Bir anda gelen teklifle medyanın içerisine buldum kendimi.
Yeni Şafak değil
perakende,
mi?
Evet, perakende sektörü böyle başladı. Aslında iş hayatımı ben ikiye hatta üçe ayırıyorum. Bir tanesi işte doktora ve doçentlik tezini bitirdiğimi saydığım işletmecilik anlamında yabancı şirketlerdeki ikinci dönemde ulusal ve yerel şirketlerin orada edindiğimiz tecrübeyi onlara bir bilgi paylaşımı ve aktarımı olarak geçirdiğimiz ikinci dönemde bu şekilde, üçüncü dönemde medya olarak
peki
oluşturuyor.
Peki şey sorabilir miyim?
Evet.
Yerli yabancı firmaları birbirleriyle karşılaştırdığınızda nasıl bir fark var aralarında? Yani yerli firmalardan da bayağı önemli bilindik firmalarda çalıştınız.
Evet.
Yabancılar arasında da epey önemli firmalarda çalıştınız. İşleyiş, kurumsallık açısından nasıl bir fark var aralarında?
Evet. Bu soru bana özellikle ekonomi dergileri ve işte gazetelerde yapılan röportajlarda çok sıklıkla sorulan bir soru. Temelde şu var. Birincisi kurumsal ve yabancı firmaların hafızası hem olumlu hem olumsuz olan her şeyi kaydediyor. Yıllarca önce yaşadıkları bütün süreçleri ve detaylarıyla kayıtlı bir kültür var. Hı hı. Türkiye'de yazılı kültür daha sonra geliyor. Hatta iyi şeyler yazılıyor, kötü şeyler unutuluyor maalesef. Bir tanesi bu. İkincisi, insana değer var gerçek manada. Ve terfi etmenin kurallarından bir tanesi de mutlak surette, mesela dört tane temel değerlendirme kriteri vardı. Bu dört değerlendirme kriterinden bir tanesi insan. Eğer siz çok iyi bir yöneticisiniz, finans yönetiminiz iyi, gayet iyi karlar ediyorsunuz, işte mağazanın büyümesine katkı yapıyorsunuz, yeni mağazalar açıyorsunuz falan filan. Ondan sonra ne bileyim yeni fikirlerle destekliyorsunuz, şirketin önünü açıyorsunuz. Ancak bunlar tamam. Bir şey yapmazsanız terfi edemiyorsunuz, yukarı çıkamıyorsunuz. Yani bir üst merdivenin bir üst basamağına çıkartmıyorlar. O da ki çok önem verdikleri bir şey insan yetiştirmek. Eğer bu özelliğiniz yoksa ya da zayıfsa alttan bir ya da birkaç tane siz gittiğiniz zaman sizin yerinize geçebilecek ve orayı aksatmadan yürütebilecek insanlar yoksa o zaman bulunduğunuz yerde maalesef ki sayıyorsunuz. Bütün diğer üç kademedeki başarılı, departmandaki başarılı sonuçlarınıza rağmen.
Yani siz hala o pozisyondayken, o mevkideyken sizden sonra yerinize geçebilecek kişileri yetiştiriyorsunuz.
Yetiştirmek zorundasınız.
Ancak o şekilde terfi
edebiliyorsunuz. Ancak tabii ki. Yani Türkiye'de yine bu Türk şirketlerinde bu çok fazla olan bir şey değil. Bilakis yetiştirmek yerine bütün bilgi kendisine kalmasını, kendisine kalsın ve kendisine muhtaç kalınsın düşüncesiyle hareket ettiği için insanlar alttan çok fazla insan çıkmıyor. Bu ama medya sektöründe hiç yok mesela şu anda.
Ama diğer sektörlerde de bu var. Yani sadece iş hayatında değil de mesela politik camiada da genelde kişiler ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci adamlarının olması gerekir etraflarında. Yani bir kurumda ani bir şey Allah esirgesin birisi vefat ettiğinde ya da ne bileyim başka bir ülkeye gittiğinde aynı şekilde, aynı güçte hatta daha iyi bir şekilde o pozisyonu devam ettirebilecek kişiler genelde istisnalar var tabii ki. Herkes için söylemek mümkün değil ama yetiştirilmiyor galiba değil mi?
Maalesef yani Türkiye'nin ve işte Türkiye ile aynı kategori içerisinde yer alan ülkelerin temel problemlerinden bir tanesi bu. Zaten bunları alt alta yazdığımız zaman işte Türkiye'den veyahut da benzer ülkelerden neden dünya markası çıkmıyor, neden uluslararası çapta insan yetiştiremiyoruz, sanatçı, sporcu, hakeza her alanda yani yarışmacı insanlar yetiştiremiyoruz. Bunun arka planını incelediğimizden bu var. Üçüncü bir şey eğitim konusu. Yine inanılmaz yani öğrenene kadar eğitim var. Ve bir konuyu çok iyi öğrenmedikten sonra o görevle tam olarak yetkilendirilmiyor hiç kimse. Çok böyle istisnalar haricinde. Bir temel faktör de bu. Bir diğer şey de vizyonları çok geniş. Yani bugün ve yarın değil 5 yıl, 10 yıl, 25 yıllık, 50 yıllık planlarla hareket ediyorlar.
Peki bir şey sorabilir miyim? Bu nasıl temin ediliyor? Yani mesela yabancı ve büyük firmalarda istisnasız olarak böyle bir uygulama var. Bu yurt dışında o toplumların kendi yapılarından mı kaynaklanıyor? Sadece ticarete mahsus olan bir şey mi? Neden kaynaklanıyor bu sizce?
Bu şöyle bir açıyı ben yakaladım. Ülke politikaları burada belirleyici. İspanyol, Fransız, İtalyan, İngiliz her birisi kendi ülkelerinin genel ekonomik siyasi politikalarıyla paralel olarak birlikte hareket ediyorlar. Bir fuara katılmıştım, uluslararası bir fuara. İspanyol Büyükelçiliğinden geldiler. Dediler ki biz işte falanca kişiyiz. Buyurun dedim. Biz dedi işte bizim ülkemizin güçlü olduğu sektörler şunlardır. Bu sektörlerde işbirliği yapmak isterseniz bizle irtibata geçin diye. Bizzat Büyükelçinin yardımcıları orada kartlarını dağıttılar. Bütün böyle ilgili olan yerlere. Ondan sonra Allah'a ısmarladık deyip gittiler.
Büyükelçilik
tabii ki büyükelçilikler.
Direkt devlete bağlı kişiler.
Tabii direkt bunlar. Devlete bağlı. Devletle irtibatlı kişiler. Bir kalkınma ve özel sektörün gelişmesi, geliştirilmesi bir ülke siyaseti ve politikasının ayrılmaz bir parçası. Böyle iş dünyası kendi işine baksın, siyaset kendi işine baksın. Evet, kendi alanlarıyla ilgili çok ciddi ayrışmalar var. Ama ülkeye katma değer yaratılması, istihdam yaratılması ve ülkede dünya uluslararası marka oluşturulması gibi konularda da tamamen birlikte hareket ediyorlar.
Peki destekleyici. Sizin o zaman Türk Devleti'ne tavsiyeniz ne? Yani Türk Devleti'nde hangi bakanlık, ne tarz firmalarla, yurt dışında ne tarz bağlantılar içinde olması gerekiyor? Yani bu uygulamadan özet olarak ben Türk Devleti'ne şunu tavsiye ediyorum dediğinizde neler söylersiniz?
Öncesine göre epeyce kırıldı bu Türkiye'nin bakış açısında ciddi bir değişiklik oldu. Örneğin Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir sohbetinde bulunmuştum. Orada şunu söylemişti. Gerçekten takdir etmiştim. Yani benim bakış açım da tamamen bu şekilde, bir iş dünyasının yöneticisi olarak. Biz dedi, tabii ki Afrika'yı, Asya'yı ve Arap dünyasını, bütün dünyaları dedi dolaşacağız. Onlarla irtibatları olacağız, işler geliştireceğiz. Aksi takdirde de 10 bin dolarlık kişi başı gelir, orta gelir segmentinden çıkışı başka türlü ben dedi bu 75-90 milyona doğru ilerleyen ülkeyi nasıl doyuracağız ve 25 bin dolarlık geliri nasıl temin edeceğiz buralarla irtibatta olmazsak diye. Örneğin Tanzanya'ya gitmiştim. 450 tane büyükelçilikte İngiliz büyükelçiliğinde 450 kişi, Çin büyükelçiliğinde 600 kişi, Amerikan büyükelçiliğinde 500 kişi çalışıyordu. 2008 yılında açılmış Tanzanya Büyükelçiliği güzel bir binada faaliyet gösteriyor ama aşçısı ve büyükelçinin eşi dahil 8 kişi çalışıyordu. Ve büyük bir yatırım alanı Afrika örneğin. Türkiye bu tür pazarlara girmekte çok geç kalmış. Şirketlerini oralara sürmekte geç kalmış. Sayın Dışişleri Bakanımız şunu söylemişti bu sohbetin devamında. Dedi ki Dubai'de 3,5 milyar dolarlık bir iş aldık dedi. İşi alan da dedi yani bizim partimize mensup birisi değil. Ama biz bunu ülke meselesi olarak gördük.
Maşallah.
Ülke meselesi olarak gördük. En son Fransızlarla kaldık dedi rekabette. Bir inşaat taahhüt işiymiş. Ve kıran kırana pazarlıklar dedi. Oradaki ülke yönetimleriyle ve o işin sahipleriyle de kıran kırana pazarlıklar neticesinde bu işi dedi Türkiye'ye kazandırdık dedi. Bu bakış açısı Türkiye'yi ileriye götürür.
Maşallah.
Aksi takdirdeki bütün bakış açıları Türkiye'yi geri götürür. Benim tavsiyem bu.
Şimdi konumuzla alakalı değil ama biliyorsunuz önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi
evet.
var. Başbakanımız başbakan olarak mı kalacak yoksa cumhurbaşkanı adaylığı mı olacak diye tartışılıyor. Bizim de genel olarak camia olarak görüşümüz başbakan olarak devam etmesi yönünde. Fakat ola ki başbakanla devam etmeyi düşünmeyip cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmeyi arzu ederse ve halkımız da bu şekilde düşünürse o zaman Ahmet Davutoğlu'nun ülkesine bağlı bu bakış açısı yani dediğiniz gibi sadece kendi partisinden olan kişilere değil Türkiye'nin menfaati doğrultusunda ortaya çıkan her kişiye destek olması, ittifak ve ittihada önem vermesi neticesinde iyi bir başbakan adayı olabilir inşallah.
Tabii yine çok kendisiyle ilgili bu konu, bu gündemin konusu değil ama çok özel bir toplantıda 5 saat ya 20-30 kişiye bir konuşma yapmıştı. İnanılmaz herkes çok dikkatli ve özenli bir şekilde rahmetli Halit Refik vardı o toplantıda. Profesör Haluk Şahin vardı. Ali Saydam vardı ki o ev sahipliği yapmıştı zaten.
Evet.
Eşi vardı onun, değerli eşi ve bir sürü önemli konuk vardı. O toplantıda profesörlerden bir tanesi işte devre arasında şunu söyledi. Dedi ki eğer hepsi böyleyse insanlar yönetimdekilerin hepsi bu denli kaliteliyse yani bu medeniyet tasavvuruna hakim ve sahipse o zaman Türkiye yastığa başını rahat koyabilir. Ama böyle değilse de çok ciddi problem yaşayabilir şeklinde bir konuşması olmuştu. Kulak misafiri olmuştuk ara verildiğinde. Türkiye'nin ilerlemesini sağlayacak olan temel faktör, Türkiye'nin geçmişinden geleceğe uzanan medeniyet köprüsü üzerindeki kırılan fay hatlarının tamir edilmesi, bugünkü kalp kırıklıklarının onarılması ve birlik ve beraberliğin yeniden temin edilmesi neticesinde olabilir. Aksi takdirde Türkiye yeni baştan bütün geldiği yolları tekrar geri dönüp tekrarlamak zorunda kalabilir ki çoğu kere bunu maalesef ki yaşamak zorunda kaldık. İnşallah
şimdi, evet.
Bunun farkına varılır ve çok ciddi bir potansiyel enerji boşa harcamamış olur.
İnşallah. Ben bir yazınızı okumuştum. Zannediyorum Çin'le ilgili ve Türkiye ekonomisiyle ilgili bir
evet,
yazınızdı.
Evet. Çin ziyareti yapmıştım. Kardeşimle birlikte gitmiştik o Çin'e.
Evet.
Orada bir hafta 10 gün bir kaldık. O süreç zarfında oradaki fabrikaları ziyaret ettik biz. Çok değişik sektörlerde. Kardeşim ihracat, ithalat işiyle uğraşıyor. Birlikte gitmiştik. çok etkilenmiştim ve o etkilenme neticesinde o yazıyı yazmışım. Ama çok eski bir yazı, çok dikkatinizi çekmiş.
Çekti, enteresan. Şu kısmı evet. Özellikle çok dikkatimi çekti. Yazının sonunda demin birlik ve beraberlikten bahsettiniz de, ben de yazının sonunda şöyle bir bölüm vardı. Basiretli, vizyonu geniş, ülkeyi sarsacak bir kalkınma hamlesi ve modeli etrafında tüm ülkeyi saracak ve dalga dalga yayılacak bir heyecan, birlik ve beraberlik ve aynı hedefe odaklanmaya, ülke geleceğini herkesten ve her şeyden daha çok düşünen lider ve yönetim kadroları diyorsunuz.
Evet.
Bunu istiyoruz diyorsunuz inşallah. Gerçekten de şunun için bunu okudum. Temennimiz hepimizin aynı inşallah. Yani birliği, beraberliği temin eden, bizdensin, karşı taraftansın zihniyetinde olmayan, Allah rızası için tüm kesimleri bir araya getiren, bunlar sağcısı, solcusu olabilir, inançlı, ateist olabilir, başörtülü, dekolte giyinen olabilir, işte sahilde yaşayan, İç Anadolu'da yaşayan olabilir, modern olabilir, kırsal kesimde, işte şehirli olabilir, kırsal kesimde yaşayan olabilir. Neticesinde yönetimlerin herkesi, her kesimi kucaklayıcı olması gerekir. Onun için yazınızda da bunlar dikkat çekici inşallah. Siz de aynı şeyleri evet. Temenni ediyorsunuz. Esasında demin hem Sayın Başbakanımızda esasında kucaklayıcı bir yön var. Çünkü bir araya geldiği kişilere bakıyoruz, kesimlere bakıyoruz. Bir gün belki bir köy kahvesinde bir işte dedemizle bir araya geliyor. Bir gün önemli iş adamı, bir gün işte bir ses sanatçısı kendisinin ziyaretçisi oluyor. Bir gün işte başörtülü öğrencilerle bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor. Neticesinde birçok kesimle iletişim kurabilen bir başbakanımız var. Hükümette bazen açıkçası hükümetin bazı mensupları hatalı açıklamalarda, tavırlarda bulunsalar da genelde çok iyi gidiyorlar. Yani kucaklayıcı bir tavır içindeler. İnşallah Allah arttırsın tabii.
Amin.
İnşallah. Amin. Bu konuda evet. Neler söyleyeceksiniz? Amin. Birliği, beraberliği nasıl daha fazla evet. Temin edebiliriz?
Türkiye'nin şu anda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu muhakkak. Son dönemde çok ciddi kırılmalar, kırgınlıklar yaşandı.
Yaşandı
toplumda.
Evet.
Yaşanmaya da devam ediyor. Bunun düzelmesi için önceki dönemlerdeki olduğu gibi bir anlayışın yeniden hakim kılınması gerektiğini düşünüyorum.
Hatta aksi daha takdirde, iyisi.
Daha iyisinin. Aksi İnşallah. Takdirde Türkiye'de insanlar 12 Eylül öncesini hepimiz biliyoruz.
Tabii.
Kardeş kardeşe kırdırıldı, vurduruldu. Allah'a şükürler olsun ki şu anda böyle bir ortam yok. Ama kalp kırıklıkları, gönül kırıklıklarının tamiri de çok zor olan şeyler. İnsanlar bir kez birisi hakkında böyle olumsuz gönül yarasıyla hareket etmeye başladıkları zaman onun tekrardan düzeltilmesi zaman alıyor. O yaranın tedavi edilmesi hatta izi kalıyor. Onun için şu andaki mevcut atmosferin çok hızlı bir şekilde tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben.
Evet.
Yani her açıdan, herkes açısından, her taraf açısından. Bunun için de gerçek akil insanların devreye girmesi için zaman bu zamandır.
Evet.
Eğer bunu temin edemezsek Türkiye Allah korusun çok zor günler yaşar. İşte Güneydoğu'daki yaşanan süreci hep birlikte takip ediyoruz. Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle herkes teyakkuz halinde nasıl olacağını, ne olacağını. Ekonomik kırılganlıklar şu anda her geçen gün biraz daha belirginleşmeye başladı. Bunun için herkesin elinden gelenden fazlasını yapması gerekiyor ama pozitif olarak. Negatif olarak herkes de zaten bir şey yapmasına gerek yok. İnsanda biraz negatif, yıkıcılık kökeni zaten temelde olduğu için kötü olmak için çok fazla çaba sarf etmeye gerek yok. Ama iyi olmak için çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Bu çabanın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Ama şu anda gördüğüm şey Türkiye'de herkes iyiliği başkasından bekliyor. Kendisine düşen sorumluluklar noktasında hiç kimsenin bir çaba ve tavır gösterme niyeti yok. Bu da açıkçası beni bir vatandaş olarak tedirgin ediyor.
Esasında bu nefisle vicdan mücadelesi. Çünkü demin dediniz ya, yani insan kolaylıkla kötülüğe meyledebiliyor dediniz.
Evet.
Allah zaten dünyada böyle bir imtihan yaratmış. İnsan nefsiyle mücadele halinde. Belki nefsine değil de vicdanına uyduğunda etraftan eleştiri alacak. Mesela biz camia olarak işte Adnan Oktar hocamla birlikte uzun yıllardır, 30 yıldır belki bir mücadelenin içindeyiz. Vicdanlı hareket ettiğimizde ve Allah rızası için bu konuyu biz mutlaka bu şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüp bu şekilde tavır gösterdiğimizde dışarıdan inanılmaz saldırıya uğruyoruz. Fiziki saldırıya bile hatta vardıracak şekilde. Geçmişte birçok olaylar yaşadık. Fiziki saldırılar oldu. Sözlü iftiralara uğradık. Medya saldırısına maruz kaldık. Ama yılmamak çok önemli. Allah rızası onu gerektiriyor. Yani ben eğer dünya hayatının geçici olduğunu düşünürsem, tefekkür edersem ve insan 90 yıl, 100 yıl bile yaşasa Allah göz açıp kapama anıdır diye geçiriyor ayete şeytan Allah'a sanırım. Yani ol deyince oluyor, bitiyor. Mesela benim evimde 4 tane yaşlı vefat etti ailemin içinde. Allah rahmet etsin.
Allah mekanını cennet
bana,
edesin.
Bana dedem, babaannem, anneannem, nenem hep şeyi söylerlerdi. Dedem Rumeli'ydi. Rumeli şivesiyle konuşurdu. Rüzgar derdi. Hep rüzgar, rüzgar gibi geçti derdi. Rahmetli anneannem de aynı şeyi söylerdi. Bir anda oldu bitti, bu hayatı ben anlamadım derdi. Bir anda geçti derdi. Geriye bir tek Allah rızası baki kalıyor. Yani istediğiniz şirkette yaşayın. İstediğiniz medya kuruluşunda çalışın. İstediğiniz kadar ünlü olun. İşte uzun bir ömür yaşayın. Neticesinde hep ileri yaşlarda, belki ölüm anında da insanların söyledikleri bir anda oldu bitti diyorlar. Bu kadar kısa, göz açıp kapama anı gibi olan bir hayat için bütün ahireti feda etmeye değer mi? Allah korusun ama. Yani insan nefsini bir kenara atacak. İftiraya uğrarsam uğrayayım. Ben mesela çok iftiralara uğradım camiamla birlikte. Bir sürü badireler atlattım. Ne kaybettim? Hep inşallah Allah rızasını kazanmışımdır. Sonuçta bu benden hiçbir şey kaybettirmiyor. İnsanların bana mesela Twitter'da, Facebook'ta sözlü saldırı yapmaları hiçbir şey kaybettirmiyor bana. Sonuçta ben inşallah vicdanım çok rahat olarak uyuyorum. Yani gün bittiğinde Allah rızası bunu söylememi gerektiriyordu. Söyledim diyorum inşallah. Hata yapabilirim ama Allah affetsin. Ya da işte Allah rızası mesela şu kişilerle şu doğrultuda konuşmamı gerektiriyordu. Yaptım diyorum. Vicdanım rahat olarak uyuyorum. Mutluyum elhamdülillah.
Evet. Şimdi tarih boyunca ilk insandan itibaren aslında insanın kökeni ve özellikleri, karakterleri hep aynı. Benim bu size getirdiğim kitabımda Dünyayı Yöneten Güç, Ticaret ve Para Kendi kitabında.
Evet.
Aynı zamanda
şöyle göstereyim.
Dünyadaki ekonomik krizlerin ve refahın kökenleri üzerinde de epeyce araştırma yaptım. Orada şunu gördüm. İncil'de, Kur'an'da, Dante'de, İlahi Komedyası'nda Dante'nin, Gandhi'de ve daha sonra 15. yüzyılda, 16. 17. yüzyılda işte zaman zaman dünyanın yaşamış olduğu ekonomik krizlerde önemli din adamlarının, ekonomistlerin yapmış olduğu araştırmalara bakıldığı zaman aslında dünyadaki temeldeki krizin nedeni 7 maddede düğümlenmiş. İşte aşırı hırs, kibir, kendini fazla beğenme, ilkesizlik gibi gibi bir sürü özellik nedeniyle dünya krize girmiş. 20. yüzyılda yeniden bu araştırma yapılmış. 20. yüzyılda da ekonomistler son yaşanan 2008 krizinin temelinde de aynı nedenlerin yatmış olduğunu tespit etmişler. 7 tane büyük insana dair günah mı diyelim, eksiklik mi artık ne dersek
vicdan
adına.
Vicdan eksikliği, vicdan yoksunluğu.
Evet, o da var şeyin içerisinde. Gandhi de özellikle o da sayıyor. Dolayısıyla insan kökeninde aynı insan ama iyilerle kötülerin mücadelesi şeklinde devam ediyor hayat. Burada da korkmadan, çekinmeden, cesaretle doğru bildiklerini söylemek ve yapmaktan geçiyor işin aslı.
İnşallah. Adnan Oktar Bey'in bir kitabı var, İyilerin İttifakı diye. Hangi dine, hangi kuruma, hangi millete, hangi ırka mensup olursa olsun iyi insanların aralarında ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Mesela bazen şöyle bir şey oluyor, dış politikadan size örnek vereyim. Bir ülkeyle arada büyük problemler yaşıyoruz. Diyelim ki Türkiye ya da başka iki ülke arasında ciddi dış politika bunalımları oluyor, çatışmalar oluyor. Orada çözebilecek tek şey o iki ülkenin içindeki iyilerin ittifakları bir araya gelmeleri ve nefsine uyan kesimlere de doğruya hakkı tavsiye etmeleri. Hı hı. Kolayca çözüldüğünü görüyorsunuz. Mesela yakın dönemde İsrail ile Türkiye arasında biliyorsunuz ciddi bir sürtüşme oldu. Esasında ciddi değildi de işte biraz suni olarak ortaya evet. çıkartıldı. Neticesinde her iki ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından, politikacılardan hep iyiler devreye girerek, daha inançlı, itidalli, yatıştırıcı kişiler devreye girerek biz bu mesela sürtüşmeyi kolayca atlattık. Neticesinde çözüm aşamasındayız. Allah izin evet. verirse yine eskisi gibi dost ve müttefik olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu kötüleri de hani bağrımıza basma, kötüleri de kabul etme anlamına gelmiyor. Ama Allah diyor ki şeytanın Allah'a sınırım, iyiliği emredin, kötülükten sakındırın diyor. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındıran, demin de bahsettiğiniz gibi akil adamların olması gerekiyor. Veli tiniyetinde insanların, veli yapısında insanların olması gerekiyor. Onların devreye girmesiyle, onların öne ayak olmasıyla da kötülerin kurdukları tuzaklar tamamen manevi olarak yerle bir oluyor.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah evet. Siz yazılarınızı takip ettim. Spor ve ekonomi alanında tabii ki yazıyorsunuz. Fakat orada dikkatimi çeken bir şey daha var. Hep adaletten bahsediyorsunuz. Yani sporla ilgili bir yazı yazsanız da sıklıkla hep adil olunması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Mesela birkaç satırını okuyayım. Adalet ve özgürlüğün olmadığı ya da bu iki temel insan hakkını herkesin kendi amaçları ve düşüncelerine göre şekil vermeye çalıştığı ortamlarda her türlü kaos ve terör eksik olmaz demişsiniz. Adaletle evet. ilgili ister spor olsun, ister ekonomi olsun, ister günlük hayat olsun fikirlerinizi alabilir miyim?
Şimdi biraz tarih felsefesine, tarihe merakım vardı. Zaman zaman değişik alanlarda ilgi alanıma göre yoğunlaştırılmış araştırmalar yaptığım dönemler oldu. Bunlardan bir tanesi de kafama takılan sorulardan bir tanesi bir dönem şuydu. Geri kalmış ülkeler neden geri kalmış ve gelişmiş ülkeler neden gelişmiş diye. Sonra baktım ki bu soru daha İbni Haldun'dan bu yana bütün toplum bilimcilerinin, toplum felsefecilerinin ve ekonomistlerinin de sorusu olmuş. İbni Haldun diyor ki bütün her şeyi diyor bir kenara bıraktığınız zaman diyor gelişmiş ülke ile geri kalmış ülke arasındaki diyor temel iki tane fark vardır diyor. Geliştiren ya da geri bırakan. Bir tanesi adalet, bir tanesi özgürlük. Gelişmiş ülkelere bakın diyor. Temelde baktığınız zaman göreceğiniz şey o ülkelerin tamamının adil olarak yönetilen ve özgürlüklerin önünün tamamen açılmış olduğu ülkeler olduğunu göreceksiniz. Geri kalmış ülkelere baktığınız zaman da diyor, bunların diyor adının dahi söylenmediği ya da bilinmediği ülkeler olduğunu göreceksiniz diyor. Dolayısıyla az önce okuduğunuz yazıda da, ondan önceki yazılarda da gerçekten her alanda, yani toplumun her alanda sadece kendimiz için değil, herkes için adalet ve özgürlüğü yerleştirebildiğimiz takdirde ülkemizin de ülkelerin de önü açılacak. Aksi takdirde az önce de söylediğim gibi yerinde saymıyorsun. Belli bir süre sonra yerinde sayanlar geriye doğru kaymaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmaması için de mutlak surette bu iki kavramın ülkede hakim kılınması olmazsa olmaz zorunluluktur. Ben de bunu her alanda haksızlıkların yaşandığını gördüğüm ve bildiğim için sıklıkla vurgulamaya gayret ettim. Ve hala da yazılarımda çok sıklıkla yer verdim. Temel kavramlardan, argümanlardan birisi olmaya devam edecek maalesef.
Maşallah. Evet. Kur'an'da bir ayet var. Şeytan Allah'a sınırım. Allah diyor ki kendiniz aleyhine dahi olsa bir bölümünü söylüyorum. Allah için kendiniz aleyhine dahi olsa adi şahitler olarak adaleti ayakta tutun diye Allah emrediyor. Yani evet. bir insanın mesela kendi menfaatinin aleyhine olabilir. Her şeye rağmen adaletli olması gerekiyor. Karşı tarafın lehine bir karar alabilir. Başka bir ülkenin, başka bir grubun lehine bir karar alabilir. Ama Allah rızası neyse onu inşallah uygulamak gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
Bir diğer de, şey de belki siz dikkatinizi çekmiştir. Belki söyleyeceksiniz, belki bilmiyorum söylemeyeceksiniz. Ehliyet ve emniyet konusunda
evet,
ben.
Evet,
evet. Siz not aldıysanız.
Yo, estağfurullah, evet. Siz buyurun.
Evet.
Memnun olurum.
O da çok sıklıkla geçen bir şey. Verim yazılarımda.
Evet.
Her alan için bunu yine sıklıkla söyledim, yazdım. Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ömer'in ve bir sahabinin, yanlış, Abdullah isimli bir sahabi, şu an tam ismini hatırlayamadım ama gidiyorlar bir Yahudi vatandaştan anahtarı alıp geliyorlar. Diyorlar ki aldık geldik Kabe'nin anahtarını. Peki diyor, onun bakımını, bütün diyor ihtiyaçlarını temin edecek diyor. Size diyor bu bilgi ve birikimde olan birisi var mı içinizde? Bakıyorlar, arıyorlar, tarıyorlar. Yok diyorlar. Gidin diyorlar, işi ehline bırakın, verin. Anahtarı teslim edin diyorlar. Çünkü diyorlar, o işi en iyi bilenlerden bir tanesi içinizde odur diyorlar. Ve bu önemli bir, yani İslam tarihi açısından da Müslümanlar açısından da önemli bir dikkat çekilmesi gereken, peygamberin üzerine parmak bastığı bir durumdur ve bu konuda da çok hadis var. Yani
tabii.
Hazreti Peygamber işin ehline verilmesi, ehline ve ehil ve emin olan insanlara verilmesi konusunda çok uyarıcı hadisleri, sözleri var. Ama içinde yaşadığımız dönemde maalesef ki her alanda bunun da en çok ihlal edilen konulardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ben de buna çok sıklıkla vurgu yaptım yazılarına. Birçok yazıda bu da
esasında
yeter,
önemli.
Evet.
Genel olarak ülke yönetiminde de çok önemli. Bazen şöyle hatalar oluyor. Genelde tarafgirlik politikası,
evet,
uygulanıyor. Yani bizden olanlar, sizden olanlar politikası uygulanıyor. Ve demin dediğiniz gibi emaneti ehil olmayan kişilere sırf bu yüzden teslim edebiliyorlar. Yani sırf benden olsun, bizim gruptan olsun, bizim partiden, bizim camiadan, bizim vakıftan olsun diye. Dediğiniz gibi ehil olmayan ya da bazen vicdanını tam kullanmayan, bazen bilgi sahibi olmayan kişilere önemli şeyleri emanet ediyorlar ama dediğiniz gibi Kur'an ayetine uygun olan bir şey değil. Emaneti ehline verin diye Allah belirtiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu yönde sözleri var. Bu çok önemli. Allah zaten kendi yarattığı, tavsiye ettiği sisteme uygun uygulamalar yapıldığında bütün sorunları ortadan kaldırıyor. Yani Kur'an'da mesela Allah emaneti ehline verin diyor. Ben vermeyeceğim ama istediğim şahsı vereceğim dediğinizde Allah o ortamdan bereketi alıyor. O ortamda karmaşa, çatışma meydana geliyor. Ya da tamamen başarısızlık yaratabiliyor Allah.
Evet.
Dolayısıyla da sözünüz çok önemli inşallah. Bir de demin diğer ikinci konu da çok önemli. Özgürlük dediniz.
Evet.
Özgürlük de çok önemli. Özellikle bizim son yıllarda A9 televizyonunda da sıklıkla hem hocamızın hem diğer arkadaşlarımızın da bahsettiği bir konu. Allah bir ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur diyor. Yani insanları zorlamayın ve baskı yapmayın diyor. Özgür bırakın diyor. Bu inanç olarak olabilir, kıyafet olarak olabilir, yaşam tarzı olarak olabilir. Çocukluktan büyüklüğe kadar her alanda olabilir. Neticesinde buna uyulmadığı takdirde Allah esirgesin ama sahtekar, münafıkane bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Yani kişilerin ellerinden özgürlükleri aldığınızda birincisi bir sıkıntı oluşturuyor bu. İkincisi de baskıyla insanlar kendilerini olduklarından farklı göstermeye başlıyorlar. Mesela dindar olmayan bir kişi dindarmış gibi gösteriyor. Ya da işte ne bileyim, demokrasiye inanmayan, esasında çok farklı uygulamaları, faşistik uygulamaları olan birisi çok demokratmış gibi dışarıya kendisini lanse ediyor. Ve toplumda bu çok karmaşa meydana getiriyor. Bereket azalıyor. Yani bunu artık insanların bir şekilde görmeleri gerekiyor. Mesela zorla kıyafete ayar vermeye çalışanlar var. Benim istediğim gibi giyineceksin diyor. Şimdi bu nasıl bir, yani, fayda getiriyor? Diyelim ki zorla bir kişinin, siz beynini değiştirmeye çalıştınız. Zorla kıyafetini bambaşka bir hale getirmeye çalıştınız. Dünyada bunun örnekleri var. Mesela Suudi Arabistan'da ve İran'da, değil mi? Devlet politikası,
evet,
olarak insanlara zor ve baskı uygulanıyor. Gerek kıyafet, gerek uygulamalar açısından. O zaman da bunlar ya kapalı kapılar ardında anormal bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Hatta sapkınlık gitgide yayılıyor. Zaten ülkenin sınırlarından dışarıya çıktıklarında tamamen belki de sapkın bir hayatın içine giriyorlar. O zaman o ülkenin sınırları içinde kendilerini mesela münafıkane bir şekilde farklı göstermeye çalışmaları bence çok büyük zarar getiriyor. Yani hem maneviyat tamamen ortadan kalkıyor, Allah esirgesin. Hem samimiyetsiz, sahtekar bir yapıya belki Allah esirgesin, o devletleri tenzih ederim ama devletler teşvik etmiş oluyorlar. O zaman da yani garip bir, sahtekar bir yapının yayılmasına vesile oluyorlar.
Kesinlikle,
Allah esirgesin.
Doğru. Her iki ülkeye de defalarca gittim. İran'a özellikle iş nedeniyle, iş adamlarıyla birlikte çok ziyaretlerimiz oldu. Tablo aynen söylediğiniz gibi.
Evet.
Ve şu soruyu soruyorlar. Yani ben hem orada Molla taraftarları hem de muhaliflerle görüşmelerim, temaslarım, konuşmalarım oldu. Ülkenin ileri gelenleri, iyi eğitim almış kitlesi şunu soruyor ve şunu diyor. Bizim şu andaki diyor ülkenin durumu, Türkiye'nin 20 yıl önceki durumu, sizin şu andaki durumunuzda bizim 20 yıl önceki durumumuz diyor. Yani iki tarafta ters bir şey var, ilişki var. Ve şunu soruyorlar, petrol var, doğalgaz var, her şey var. O zaman biz neden geri kaldık diyorlar, niye gelişmiş bir ülke değiliz? Bu soruyu soruyor. Bunun temelinde de yoksun olan şey, tahmin etmek zor diyor ki, adalet ve özgürlük yok.
Olmaması. Tabii.
Çünkü ama insan her halükarda kendini ifade etmeyi ve anlatabilmeyi başarıyor. Mesela İran sineması, Derviş Saime, ünlü Türk yönetmenlerinden bir tanesi, en beğendiğin ya da seni etkileyen sinema hangisidir diye sormuştum bir defasında. Dedi ki kesinlikle İran sineması dedi. Çünkü dedi, o baskıcı ortam içerisinde soyut bir dil geliştirerek baskı ortamını kırıp çok iyi bir sinema dili yakalamayı başarmak herkesin ve her ülkenin yapabileceği bir şey değil dedi. O imkansızlıklar içerisinde, yani diğerleriyle kıyasladığın zaman imkan sıfır, özgürlük sıfır, ortam sıfır. Ve bu şey içerisinde siz anlatmak istediğiniz mesajınızı soyut bir şekilde verebiliyorsunuz. Bu çok önemli demişti. Ancak tabii ki özgürlük ve adalet her işin temeli. Evet. Yani her bireyin de toplumun da ülkenin de temelini oluşturuyor.
Evet. Bir de tabii bu zorlu bir mücadele. Mesela bağnazlıkla mücadele çok zor esasında. Çünkü insanı... Kur'an'ın esasında Kur'an'da ne kadar adalet, ne kadar özgürlük olduğunu anlattığınızda ve gerçekleri söylediğinizde ve Kur'an'ın yeterli olduğunu, esasında Allah'ın böyle çok mükemmel bir yapı oluşturduğunu anlattığınızda sizi dini tahrif etmekle suçluyorlar. Yani Allah ayetinde zorlama ve baskı yoktur diye emrediyorsa, zorlama ve baskı vardır demek Kur'an'a aykırı davranmak demek. Sizin söylediğiniz hak olmuş oluyor. Doğruya teşvik olmuş oluyor. Ama onların söylediği Kur'an'a iftira olmuş oluyor. Ve siz hakkı savunduğunuzda ve bu uygulamayı gerçekleştirdiğinizde de dini bozuyorsunuz. Dini yozlaştırıyorsunuz diyorlar. Haşa, tam tersini, kendileri din dışı bir sistem geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat bunun adına da din diyorlar. Yani esas İslam'ı biz savunuyoruz diyorlar. Esasında tamamen Kur'an'dan uzak bir sistem savunuyorlar. Neticesinde de onların tarif ettikleri ve uyguladıkları modelde de insanlar mutsuz oluyorlar. Dediğiniz gibi özgürlükten, evet, tamamen uzak bir sistem, neşeden, sanattan, güzellikten, güzel sözden, estetikten tamamen uzak, adalet dışı bir sistem savunuyorlar.
Şimdi bunun kökeninde yatan temel faktör şu, bilgisizlik. Belli bir kitlenin elinde kaldığı için din uzun süre, onlar da belli bir süre sonra bunu kendi imkanları ve ihtiyaçları çerçevesinde çok ciddi şekilde kullanmaya başlamışlar. Ve onların söyledikleri dini temsil anlamında anlaşılmaya başlanmış. Aksi takdirde başka birisi kökenlerini inceleyip araştırma neticelerini ortaya koyduğu zaman o kişiyi toplumun içerisinden dışlamak, tehdit etmek ya da yok etmekle yüz yüze bırakmışlar. İşi doğru ve düzgün kurallarına uygun olarak yaptığı sürece insanların problem yok, ama yoldan sapmalar baş gösterdiği zaman da çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor her işte.
Evet. İşte inşallah iyiliği emredip kötülükten evet, sakındırmak, insanları doğru yola davet etmek. Bu konuda da ısrarlı ve kararlı davranmak çok önemli herhalde.
Evet.
Sosyal medya mesela bu konuda bayağı faydalı diye düşünüyorum. Gerçi belli konularda insanları yıldırdılar. Ne bileyim mesela işte Güneydoğu politikası var biliyorsunuz. PKK olayları var bahsettik daha evvelde. Bu konuda mesela ülkenin birliği bütünlüğüyle ilgili mesajlar attığınızda aniden dünyanın çeşitli ülkelerinden işte mesaj hücumuna maruz kalıyorsunuz. Ama fark etmez. İnsanın doğru bildiğini söylemekten çekinmemesi gerekiyor. Mesela eğer ülkeyi böldürtmek istemiyoruz, teröre karşı olmak istiyoruz, karşıyız. Ve Kürt kardeşlerimizi de baş tacı ediyoruz, seviyoruz. İnşallah onlarla da birlikte olmak istiyoruz. Bunu ben neden söylemekten mesela çekineyim? Ya da mesela işte bunları söylediğimde hakkı söylemiş oluyorum, hakkı savunmuş oluyorum. Yani birliği, bütünlüğü, beraberliği, ittifakı savunduğumda esasında ben doğruyu söylemiş oluyorum. İstedikleri kadar saldırsınlar, istedikleri kadar yıldırmaya çalışsınlar. Neticesinde insanların doğru bildiklerini savunmasından yılmaması gerekiyor. O yoldan şaşmaması, vazgeçmemesi gerekiyor ve inanın bazen birkaç kişi bile ortaya çıkıp doğru yolu gösterdiğinde çok büyük kitleleri arkasından sürükleyebiliyor. Çekinmemek gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani benim dediğimle ne olacak? Tek başıma mücadeleyle bir şey elde edemem zihniyetinin hakim olmaması gerekiyor.
Bir insanın bile doğruya ulaşmasına ya da onun kendi ayakları üzerinde yaşamını devam ettirmesine katkı yapmak çok büyük. Öncelikle sevap, ondan sonra da dünyanın gidişatını değiştirmek kadar önemli bir iş olduğunu düşünüyorum.
İnşallah,
ben.
İnşallah, tabii. Çok teşekkür ediyorum
ben
programımıza
teşekkür
katıldığınız için. İnşallah her zaman bekleriz.
İnşallah.
Efendim, Hayata Dair programının bu haftaki konuğu gazeteci, yazar ve özel sektör CEO'su Sayın Nurullah Öztürk'tü. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.